Ayrım 13.
Şimdi teknede yaşamlarına 18 tekerlekli kamyonlarda başlamış bir çift dizel motoru vardı. Moose Gregory 2 yıl önce de tekneyi cam elyafıyla kaplatmış, ancak cam elyafı boyasının yanlış bir karışımı sonunda rengi çoktan ölmüş bir krokodil rengini almıştı. Deniz tutanlar için Tiger Shark limanda bağlıyken bile öğütü getirten bir tekne olup çıkmıştı. Ama suda harekete başladığı zaman uçardı. New Jersey'de Bayonne'da inşa edilmiş, savaşta hizmet görmemiş, Key West'te emekliye ayrılana kadar eğitim işlerinde kullanılmıştı. Moose, teknenin üzerine bir kaptan köprüsü yaptırtmış, gayet güçlü elektrikli vinçler yerleştirmişti. Eski torpido bot, şimdi minyatür bir okyanus dibi tarama gemisini andırıyordu. Lamprey'nin yanına yaklaştığı sırada Moose, güçlü megafonuyla seslendi. ''Hey Lamprey, çok yakındasın, uzaklaş!'' diye Lovejoy bağırdı. ''Teknenize gelmek için izin istiyoruz. Düşmüş bir uçağı arıyoruz. Size yardım ederim ama önce yanınıza geleyim.'' ''Bırak gelsin.'' dedi Forsyth. ''Herifin çevremizde durmadan dolanacak kadar gücü var. Yardımına ihtiyacımız olabilir.'' Lamprey'i ancak yarım mil içinde durdurabildiler. İndirilen merdivenden Tiger Shark'ın kaptanı gemiye çıktı. Arkasında iri yarı, sarışın ve üzerinde yalnızca dizlerinden kesilmiş bir blue jean olan bir adam vardı. En arkadan da etleri giydiği mayonun her yanından taşan esmer bir kadın geliyordu. ''Adım Arthur Lovejoy, bu da geminin sahiplerinden Paul Forsyth.'' ''Moose, şey özür dilerim, benim adım da Dan Gregory.'' Adamın yüzü güneşten kıpkırmızıydı. Fazla gülmekten ve gözlerini kısmaktan da kırış kırış olmuştu. Parlak mavi Hawaii gömleğinin kolları omuzlarından kesilmişti. Haki renkli eski pantolonu da dizlerinden. Arkasındaki adamı tanıştırdı. David Lester, kitap yazar. Bu da kız arkadaşım Lucia Dole Renata. Yemek pişirir ve de teknede çok işe yarar. Güldü. Hem de pek çok. Ya siz? Siz ne iş yaparsınız? Diye Forsyth sordu. Ben mi? Ben hazine avcısıyım dostum. Başarılı bir avcı mı bari? Eh yaşayacak kadar. Onun için sizinle konuşmak istiyordum zaten. Benim enkazım üzerinde ne arıyorsunuz? Neyiniz diye sordu Lovejoy. Florida eyaletinden kurtarma ruhsatıyla parasını verip satın aldığım hazine enkazım. Belgeleri görmek ister misiniz? Bizim hazine ile falan ilgimiz yok. O sizin dediğiniz bu tekneye bir bakış su altı çalışması için hazır olduğunu gösteriyor. 2-2 daha 4 eder. Benim hazineme el attığınızı anlamak için falcı olmaya gerek yok. Neler çıkardınız bakalım? Hiçbir şey. Dinleyin, çok acelemiz var. Bize bağlı bir helikopter bir saattir kayıp. Düşmüş olmalarından korkuyoruz. David Lester adında bir yazar olarak tanıştırılan adam, en son ne zaman haber aldınız diye sordu. Saat 4 sularında. Lester kaşlarını çattı. Moose, saat 4:20 gece bir imdat çağrısı aldım. Telsiziniz çalışıyor mu diye Forsyth sordu. Neden çalışmasın? Bizimki kesildi dedi Lovejoy. Güneş lekesi parazitlerinden başka bir şey yok. Demek onun için çağrılarımıza cevap vermediniz. Çok zayıf ve dalga dışı bir çağrıydı. Yerini saptayamadım ama imdat çağrısı olduğuna eminim. Kıyı korumaya bildirdim. Herhangi bir yönden gelebilirdi. Bana gelmeden dünyanın yarısını dolaşmış da olabilirdi kaptan. Lucia İtalyan aksanıyla kibarca aşağı inebilir miyim acaba diye sordu. Tuvalete gitmek istiyor dedi Moose Gregory. Bizimki 2 gündür bozuldu. Böyle konularda çok duyarlıdır. Elbette, Lovejoy subay bölmesinin girişini işaret etti. Buyurun. Kız başını eğip teşekkür ederek aşağı indi. Bayan gittiğine göre birbirimizi aldatmayalım dedi Moose. Siz korsanlar benim hazinemin ne kadarını yürüttünüz bakalım. Tek gramını bile değil, Paul Forsyth boş yere gülümsemeye çalıştı. 2 gün ha? Peki doğal gereksinimlerinizi nasıl gideriyordunuz? Küpeşteden aşağı uzanarak nasıl olacak? Sana güvenebilir miyim ahbap? Su altı enerji kaynaklarını araştırıyoruz. Bir parça altın bulsam yerinde bırakacak değilim kuşkusuz ama hazine falan aradığımız yok ve bunu da başkasının enkazından çalacak insanlar değiliz. Lovejoy, sizin dubalarınızı gördüğümü de sanmıyorum dedi. Göremezsiniz elbette, suyun 3 metre altındadırlar. Su yüzüne koyayım da önüne gelen benim enkaza dalsın değil mi? Moose, David Lester'a döndü. Dave ne dersin, sözüne inanılır kişiler mi bunlar? Eğer bu benim bildiğim Paul Forsyth ise değil güvenilir olmak, şu anda karşısında canlı durduğuna şükretmelisin. Demek siz de deniz kuvvetlerindeydiniz, diye Forsyth sordu. Öyle diyebiliriz, Midway Savaşı'na yetiştim. Sonra adaları tek tek dolaştım. Vay canına, o David Lester'sınız öyleyse, Forsten'i yazan. Günahlarımı bağışlatmak için yazmamış olmayı yeğlerdim. İyi kitaptı. Olanları tam gerçeğiyle yakalayan pek az kişi çıktı. Herman Wook, Montserrat ve siz. Teşekkür ederim. Moose, boşuna zaman harcıyoruz burada. Helikopter düşmüşse hemen aramaya koyulmalıyız. Aşağıyı işaret etti. Lucia burada kalsın. Duş alıyordur herhalde. Forsyth'a bakıp sırıttı. Söylemeyi unuttuk. Duşumuz da çalışmıyor. Süngerle idare ediyorduk. Ne kadardır denizdesiniz diye sordu Lovejoy. Bir aya yakın. Bakın şöyle yapalım. Parça parça sürdürürüz araştırmayı. Bir saat güneye, 10 dakika doğuya, bir saat kuzeye, sonra tekrar başlarız. Böylece ayrı ayrı arayacağımızdan daha çok alanı taramış oluruz. Telsizleriniz çalışmıyorsa yaklaştığımızda megafonla konuşuruz. Teşekkür ederiz dedi Lovejoy. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Daha sonra dedi Moose. Haydi Dave, yürü bakalım. Ancak o sırada sal bulunmuştu bile. Harap tahta tekne batan güneş yönünden dev bir tahta parçası gibi çıkıvermişti. Uzun boylu kara adam sala bir ip fırlattı. Lütfen tekneme buyurun. Bimini adası Alice Town'dan Joseph Horatio'yum ben. Vay canına dedi Jack Bagley. Joe Horatio, yani sen hala yaşıyor musun? Teğmen Bagley, tekneme hoş geldiniz dedi yaşlı adam. Boşluktan efsaneler. Joshua A. Slocum ve Spray. Joseph Horatio'nun hikayesi. Zamanında büyük denizciler tanımışımdır. Hem de içlerinde bazıları tarihin bile kaydetmediği büyük insanlardı. Ama en büyüğü kimdi diye sorarsanız size Joshua Slocum'un adını vermek zorundayım. Kaptan Slocum'un Boston'da ve Martha's Vineyard'da West Tisbury'de evleri olmasına karşın biz Karayipliler kendisini bir adalı olarak kabul ederdik. Kaptan Slocum'la ilk kez 1894'te Boston'da karşılaştım. Buharın kullanımıyla yelkenli gemilerin kar getirmez oluşu nedeniyle 50 yaşındayken artık karaya atılmış bulunuyordu. Bir zamanların o gururlu teknelerinin direklerini söküp eski denizci ustalarının onur ve bilgilerini küçümseyen küstah yeni yetmelere kömür mağnaları olarak kullanmak doğrusu çok acıklı bir durumdu. Benim gemimde aynı yazgıya sahip olduğundan Boston'da kalıvermiştim. Usta denizci olarak çalıştığım Island Trader o limana bir muz yükü indirmiş, başka bir yolculuk için yeterli yük bulamamış ve sahipleri tarafından hurda olarak satılmıştı. Biz tayfaları da safraymışız gibi kıyıya bırakılmıştık. İrlandalıların Amerika'nın zencileri olduğu söylenir. Ancak ne var ki onların bile tekmeleyecek daha düşük zencileri, bizler yani kara derililer vardık. 19. yüzyıl sonlarının Boston'u herhangi bir Georgia kasabası kadar zenci düşmanıydı. Kentin daha iyi barınak ve meyhanelerine girmemiz yasaktı. Hoş zaten buralara gidecek para kimde vardı ki? Bu yetmezmiş gibi de hemen hemen herkes bize karşıydı. İrlandalılar sahip oldukları az paralı işleri ellerinden alacağımızdan korkar, Anglo-Sakson ırkından gelen iyi insanlar da bizim rezilcesine eğilimler beslediğimizi sanır ve aşırmamamız için kızlarını ve servetlerini korkuyla saklarlardı. Hemen hemen dediğimin nedeni bize dostluk elini uzatan birkaç kişinin var olmasıydı. İşte bunlardan biri bir liman meyhanesinde kazıklandığım sırada yardımıma koşan Joshua Slocum'du. Meyhaneciye bir gümüş dolar vermiştim, o da bana 25 sentin üstünü ödemişti. İtiraz ettiğimde de elindeki koca tokmağı kafama indirmekle tehdit etmişti beni. Yakınlarda bir masada oturan kısa boylu, beyaz saçlı, üstü başı yırtık pırtık bir denizci kalkıp yanımıza geldi. Meyhaneciye, işte bu yaptığın olmaz Sean dedi. Adamın sana bir dolar verdiğini gördüm, yanıldığını kabul et. Meyhaneci aramıza girenin üstüne doğru yürüyecek gibi oldu ama karşısındakini görünce tokmağını indirdi. Baş üstüne kaptan dedi. Belki de yanılmışım, haklısınız. Buna karşın bozuklukları tezgahın üstüne öylesine öfkeyle fırlattı ki yarısını yerdeki tükürüklü talaş tozları arasından toplamak zorunda kaldım. Oğlum, benimle bir kadeh iç bakalım dedi kaptan. Eğer karşılığında ben de ısmarlarsam, peki dedim. O kötü ve soğuk kent henüz gururumu tümüyle kemirip bitirmemişti. Nasıl istersen, henüz daha çok erken dedi. Siyah bira içiyorduk. Havadan sudan konuştuğumuz halde kısa zamanda benim nasıl bir insan olduğumu anlamaya çalıştığını fark ettim. Bir Amerikalısın ama adalarda yaşıyorsun, neden diye sordum. Adalarda kara derili bir insana beyaz derili yöneticiler başlarını çevirip bakmazlar bile dedim. Onlar için görünmez insanlarız bizler. Oysa Birleşik Devletler'de hep eğerin altındaki pire gibiyizdir. Burada iç savaşa neden olduğum için durmadan söverler bana. Görünmez bir insan olarak kaldığımda gerçek özgürlüğe olan her adım başında savaşmak zorunda bırakılmadan yazgımı biraz daha iyiye çevirebiliyorum. Kaptan Slocum, bu arada birbirimizin adını öğrenmiştik, beni şaşkına çevirerek başını salladı. Gerçekten güç bir durum dedi. Ve korkarım bunun düzeldiğini kendi yaşamlarımızda göremeyeceğiz. İki bira daha ısmarladı. Daha önceki davranışı yüzünden beni iç sıkıntısına sokan meyhaneci bu kez biraları kendi hesabına getirmekle beni daha şaşırtmıştı. Hatta benimkini masaya bırakırken çarpıp dökmedi bile. Sanırım karada kaldın delikanlı, dedi Kaptan Slocum. O sırada kendisinden 4 yaş büyük olmama karşın bana delikanlı demesi de beni hiç kızdırmamıştı. O 1844'te, ben ise 1840'da doğmuştum. Sırım gibi vücudum ve sakalsız yüzüm beni olduğumdan genç gösteriyordu. O zamanlar yaşam süremin çok uzun olmayacağına inandığımdan kendimi çok yaşlı değilse de en azından yaşamanın son baharında olarak görüyordum. O yıllarda 54 yaşında bir insanın yaşlı sayıldığını bilirsiniz. İnsan yaşamı sürekli bir kaza ve hastalık tehdidi altında bulunduğundan. İncil'de sözü edilen 70 yaşa pek az insan erişebilirdi. Evet, Trinidad'dan Island Trader'a tayfa yazıldım. Buraya geldiğimizde gemiyi sattılar. İş bulma kurumunda etkim yok. Kıyıda bir işte bulamadım. Anlıyorum dedi. Sana bir öneride bulunabilir miyim? Senin yapından hoşlandım delikanlı. Eğer benimle eşit ortak olarak işe girersen sonunda büyük kar getirecek bir iş çevirme fırsatımız olur. Eğer bunu istemezsen epey büyük olduğunu kabul etmek zorunda olduğum etkinliğimi kullanıp buharlı gemilerden birinde sana bir iş bulurum. Bana sorarsan ben o pis kokulu şeylerden içeri adımımı bile atmam ya. Aynı duyguları paylaşıyoruz dedim. Senin bu işin nasıl bir şey? Şimdi emekli olmuş bir balina teknesi kaptanı bana biraz onarım isteyen bir tekne vermek istiyor. Ayda 10 dolara ve kar ortaklığı esasına göre yanımda kalırsan ikimiz o tekneyi adama çeviririz. Ondan sonra 7 deniz önümüze serilir ve ufku sınırlayan bütün engeller ortadan kalkar. Bu işten hoşlandım efendim dedim. Şu anda kendinize bir yardımcı tutmuş sayılırsınız. Kaptan Slocum'un görmeden kabul ettiği gemiyi görmeye gidince ikimizin de aldatılmış olduğunu fark ettik. Spray bir gemi değil, kıyıdan 5 mil içeride bir tarlada yatan bir enkazdı. Onun katırlar tarafından oraya ne zaman çekildiğini hatırlayan bile yoktu ortalıkta. Kaptan Slocum'un yüzü asılmıştı ama cesareti kırılmış değildi. Onarım isteyeceğini biliyordum dedi. İlk iş denize yakın bir yere çekmeliyiz. Gövdesini onarıp da çekerken yolda parçalamanın hiçbir anlamı yok. Bana kalsa hemen oracıkta pes edip gidecektim. Ama onun bu davranışı karşısında ben de cesur görünmekten başka çare bulamadım. Spreyi onarmak için tam 18 ay uğraştık. Kaptanın bir ailesi olduğunu biliyordum. Ara sıra oğlu Victor'ı bizi seyretmesi için getirirdi. Ancak onların yanında o kadar az kalırdı ki herhalde ailesi için hala denizde sayılırdı. Belki bir insanı denizcilik yaşamına döndüren de budur. Günlük görevlere ve sıkıntılara bağlanamamak. Çalışma ya da denizcilik söz konusu oldu mu kimse Kaptan Slocum'un yerini alamazdı. Ama bana kalırsa ailesine hiçbir zaman kendini tam olarak verememişti. Spray'i New Bedford yakınlarında Fairhaven'da teslim almıştık. Kaptanın eski dostu bizden bir kuruş almamıştı enkaz için. Ama sık sık gelir arkadaşını kazıkladığı için kahkahalarla gülerdi halimize. Slocum herkesi şaşırtarak o enkazı kusursuz bir gemi haline getireceğini söylemişti. Yaptık da. Kaptan Slocum o günler için büyük para sayılacak 553 dolar 62 centlik malzeme almıştı. Çoğunluğu kıyıda kalmış olan eski denizci arkadaşları da kendisine yardıma geldiler. Ancak hiçbirinin o tahta yığınının yüzeceğinden kuşkusu yoktu. Biri spreyin kötü birkaç tahtası olan yeni bir gemi sayılabileceğini söylüyordu. Öylesine yeniliyorduk ki gemiyi. Malzeme ve benim aylıklarım da hesaba katılırsa masrafımız 733 dolar 62 senti bulmuştu. Kaptanın küçük onarımlar için birkaç yüz dolar daha harcadığını sanıyorum. Ben teknede yattığımdan yatak masrafım yoktu. Ama yemek sorunu ve ara sıra aldığımız bir iki fıçı bira vardı. Ve o uzun aylar boyunca iki kere Boston'a gitmiş, iri ıstakozlar yemiş, bira yerine de bol bol şarap içmiştik. Yine de bir gün spreyin onarımı bitti. New Bedford'ın okul öğretmeni Bayan Stella Wright'ın kırdığı en iyi cins bir şişe şarapla tekneyi denize indirdik. Spray bir ördek gibi sevmişti suyu. Sağlıklı bir neşeyle hoplayıp duruyordu suların içinde. Denemelerimiz Spray'in kendi boyunda tüm yelkenleri geçebileceğini ortaya koydu. New York kıyısına kadar olan yolda en az bir gün kazanıyorduk. Norfolk'a ise 3 gün. Bunu nakliyecilere çok kez kanıtladık. Hatta zaman zaman taşıma ücretleri bizimkinin 2 katı olan buharlı tekneleri bile geçiyorduk. Ama bize iş vermiyorlardı. Spray'i ticari balıkçılık seferleri için kiralamaya başladık. Ancak bir hayli güçlük ve koku karşılığında çok az bir ücret alabiliyorduk. Günün birinde istemeye istemeye kaptanla yollarımız ayrıldı. Spray ile dünyanın çevresini dolaşacağım dedi bana. Ama bunun anlamlı olabilmesi için yalnız başıma yapmak zorundayım. Kusura bakma. Bunda üzülecek bir şey yok. Bu 2 yıl boyunca çok mutlu yaşadık. Sana ayın 19'unda yola çıkacak olan bir gemide iş bulayım dedi. Burundan dolaşıp Güney Amerika'nın batı kıyısındaki adaları keşfe gidiyor. Süresi 2 yıl. Kaptanı tanıdığım dürüst bir insan olduğu için parasını öderken sana kazık atmaz. Teşekkür ederek önerisini reddettim. Ben yine Bimini adalarına döneceğim kaptan dedim. Orada dostlarım var. Biraz da balıkçılık yaparım. Üstelik orada balıkçılık bu soğuk sularda olduğundan daha kolaydır. Pekala dedi. Eski bir gazetenin kenarında bir takım hesaplar yaptı. Çantasını açıp para çıkardı. Sana 41 dolar borcum var. Hayır dedim, borcun falan yok. Aksine dostluğun ve öğrettiklerin için ben sana borçluyum. Bah bah dedi. Onların ikisi de parasızdır. Al bakalım. Önüme biraz para itti. Bununla hem Bahamalara gider hem de kendine küçük bir tekne alabilirsin. Daha fazlasını veremediğim için kusura bakma. Onurum parayı geri vermemi söylüyordu ama sağduyum buna gereksinmem olduğunu söylüyordu. Teşekkür ederek aldım paraları. Kaptan Slocum bu kadarla da kalmadı. Kentte soruştura soruştura bana Nassau'ya kadar bir gemide iş buldu. Oradan Bimini'lere 1-2 günde gidebilirdim. Ben gemiye kaydoldum. Biz daha yola çıkmadan o 24 Nisan 1895'te ünlü yolculuğuna çıktı. Hedefi 46 bin millik bir yolculuktan sonra denize açıldığı limandı. Spreyin 12 metre boyunda olduğunu unutmamalısınız. Kaptan bu işi 3 yılda başardı. Ama dünyanın çevresini tek başına ve otomatik dümeni olmadan dolaşan ilk insan oldu. Hoş o zamanlar böyle şeyler insanın aklına bile gelmezdi ya. Sir Francis Chichester ve Sir Roger Lee'ne hayranım. Ama bu iki büyük denizci de kendini yöneten dümenlere ve sakin sulardan kurtulmak için küçük motorlara sahiptiler. Kaptan Slocum'da bunların hiçbiri yoktu. Muz taşıyan bir tekneyle gelen bir gazetede okudum başarısını. Ona yazmak isterdim ama hiçbir zaman elim kaleme değip de 2 satır yazamadım. Böylece tüm ilişkimiz yıllarca kopuk kaldı. Günün birinde Spray'in benim iskeleme yanaştığını görünce ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Tekne epey yaşlanmış, deniz ve güneş güvertesini bembeyaz yapmıştı. Ama yapımında kullandığım her tahtayı, her perçini tek tek tanıyordum. Kaptan Slocum yalnızdı. Şimdi düşünüyorum da her zaman yalnızdı o. Bazıları onun karısıyla geçinemediğini ve bu yüzden denizde daha mutlu olduğunu söylerlerdi. Ama bu konuya hiçbir ışık tutamam. Bundan hiç söz etmemişti çünkü. İyi bir yemek yedik, rom içtik, birbirimizi son gördüğümüz 14 yıl öncesinden bu yana olanları anlattı bana. Dünyayı dolaştığım için talihliyim dedi. Ama bu yolculukta tüm yaşamımı değiştiren bir şey oldu. Azor Adaları yakınlarında kendisinin güvertede olmasını gerektiren şiddetli bir kasırga sırasında hastalanmış. Yelkenler de tam açık olduğu için Spray büyük tehlike içindeymiş. Ancak kaptan kamerasından çıkamıyormuş. Yelkenlerin indirilmesi gerekiyormuş. Ancak kaptan yerinden kalkamadığını ve birkaç kere bayıldığını söyledi. Bir keresinde kendine geldiğinde Lomboz deliğinden güvertede üzerinde yüzyıllarca eski bir giysi olan bir denizci bulunduğunu görmüş. Dümenci kendisini 400 yıl önce böyle bir fırtınayı atlatmış olan Kristof Kolomb'un Pinta gemisinden biri olarak tanıtmış. Rahatına bak kaptan, bu gece gemini ben yöneteceğim demiş. Kasırga daha da kötüleşmiş ama Spray rotasını değiştirmemiş. Sabah olup da rüzgar dinince kaptan güçlükle güverteye çıkmış. Güvertede bağlı olmayan her şey denize uçup gitmişmiş. Gece indirmesi gereken yelkenler hala açıkmış. Pusulasına bakınca gece boyunca 95 mil yol aldığını görmüş. Dümenci olmadan böyle bir şey olanaksız. Üstelik yelkenlerin de paramparça olması gerekirmiş. Tanrı seninle birlikteymiş dedim. Belki dedi. Bunu inkar etmiyorum Joe ama kasırga en şiddetli anındayken ve garip ziyaretçim ortaya çıkmadan hemen önce senin yanımda olmanı istemiştim. Sabahleyin kahvemizi içtikten sonra benim iskelemden denize açıldı. Bir daha Kaptan Slocum'u ve Spray'i ne gören oldu ne de duyan. Üçüncü bölüm. Şeytan Denizi. 15. Dix, gerçekten yüz küsur yaşında mı diye sordu. Ben inanıyorum dedi Bagley. Neden olmasın? Rusya'da pek öyle ortalığı velveleye vermeden 120 yaşına kadar yaşayan insanlar var. Joseph Horatio dümen dolabının yanına geldi. Öne gelin bakalım, yemek vakti geldi. Daha sonra belki de dedi Dix huzursuzca. Yaşlı adamın yemeğini 30 yıl önce yiyip beğenmiş olan Bagley gülümsemekle yetindi. Küf kokan kamerada küçük ispirto ocağının üzerinde nefis kokularla kaynayan bir tencere vardı. Dün iri bir deniz kaplumbağası yakaladım dedi Horatio. Ama şimdi bunları avlamak yasak olduğu için kimseye sözünü etmeyin. Ağzımı bile açmam dedi Dix. Bagley kaba saba tahtadan yapılmış masada 4 kap görmüştü. 4 kişi mi diye sordu. Birini de efsane kahramanı eski denizciye ayırmış olmalı dedi Dix. Joseph Horatio karanlık kameranın ucundaki 2 ranzadan birinin üzerine eğilmişti. Sir, yemeğe gelin, gücünüzü toplamalısınız dedi. Ranzada biri doğruldu. Ne dedi gayet sağlam bir İngiliz aksanıyla. Özür dilerim, düş görüyordum. Atlantik'te yüzdüğümü sanıyordum. Horatio kahkahayla güldü. Yüzüyordunuz da, gelin, konuklarımız var. Ranzadan kalkan adam Horatio'dan da yaşlı görünüyordu. Çok zayıftı ve üstündeki gömleği de hiç kuşkusuz daha uzun boylu olan zenciden almıştı. Lambanın ışığında gözlerini kırpıştırdı. Masanın ucunda durup elini Jack Bagley'e uzattı. Nasılsınız? Benim adım Roger Lean'dir. Knipovich'in birinci süvarisi, kaptanım Amerikalıların yanında daha küçük bir tekne var, birini arıyorlar gibi bir duruma geçtiler. İngiliz arıyorlardır. Telsiz raporlarında hayalet diye bir şifre geçiyor. Bir helikopter olduğunu sanıyoruz. Bekleyin dedi Eşkenazi. Aldığımız emirlere göre yalnızca su altı çalışmalarını gözleyeceğiz. İngiliz için arama çalışmalarına katıldığımıza göre bu yeniden bizi yardıma çağırıp olduğumuz yerden çekmek için bir oyun olabilir. Vanya'yı hazırlayalım mı? Vanya, teknenin kenarından vinçlerle indirilen küçük bir su altı teknesiydi ve geminin içinde saklı dururdu. Henüz değil. Amerikalıların konuşmalarını dinlemeye devam edin. Telsiz bağlantısı normal durumuna geçince helikopterin Fort Lauderdale'e inmediği anlaşılmıştı. Bir saat daha diye Forsyth kararını verdi. Ondan sonra genel bir imdat çağrısına başvuracağız. Kıyı koruma canımıza okuyacak. Bir haftada görmedikleri kadar iş çıkardık başlarına bir günde.